Ayrım 4.
Çünkü o denli yalındır, o denli övünmesiz. Bunca bunaltılı ortamda insan kimi zaman kendini mutlu duyumsayabilir. İlhan Selçuk'la aynı çağda, aynı ülkede yaşamış olmanın içten duyumsattığı bir mutluluktur bu. Hemen aynı düşünceleri, düşleri paylaşmanın mutluluğudur bu. Kederli, bunaltılı, sıkıntılı, yorgun da olsak zihnimizdeki ışıltı, içimizdeki belirsiz sevinç, yüzümüzdeki gülüş biraz da odur, biraz o olduğu içindir. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin 1989 Onur Ödülünü İlhan Selçuk adına aldığım törende yapılan yazılı konuşma. 24.2.1989 Dedeman Oteli. Aydın fotoğrafları. 11 Ağustos Cuma. Akşamın sıcak karanlığı. Aydın'ın ikincil caddelerinden birinde ağırıyor. Sıradaki küçük otelin girişine doluşan analar, eşler, kardeşler otel katibine adlarını yazdırıyor. Çünkü bugün evlere konuk gidemediler. Birbirlerinden kopmak, ayrılmak da istemediler. Gelir üçer beşer evlerden alırlar diye kaygılandılar. Gündüz sığındıkları SHP binasından topluca hemen yakındaki Ege Otel'e geldiler. Otelin girişinden dışarıya sarkan kalabalık birbirinden kopmamaya özen gösteriyor. Bir kuzgun alçalıp kapacak diye içlerinden birini birbirlerine bedenleri değecek denli yakın duruyorlar. Ana hanım Sönmez, elektrik direğin altındaki kırmızı çöp bidonuna oturmuş öyle bakıyor boşluğa. Hülya, ana hanımın yüzünden derine inen kederini ve derinden yüzüne dolanan acısını fotoğraflıyor gazetesi için. Caddeye aşağı bir 10 adım kadar yürüyor, dönüyorum. Tam dönüşte hızla gelen bir polis arabasından çıkan amirin yükselen sesiyle kalabalık deviniyor birden. Koşuyorum. Kocamı serbest bırakana kadar burada oturacağım işte diyor Sönmez. Milletvekilleri araya giriyor, sakinleşiyor ortalık. Hanım Sönmez'in bir oğlu İstanbul'da yatıyor, bir oğlu Aydın E tipi cezaevinde. Hemen 10 dakika ötede ölümle koyun koyuna. Ve bugün adliyeye yürürken çevik kuvvetin kaldırıma devirdiği kocası şu anda gözaltında. Birazdan kendisi otelin boğuk, küf kokulu odalarından birine girecek. Akşamı mı solukluyor, yalnızlığı mı, ölümü mü ya da tümünü mü? Onu kendisi bile ayırt edemeyecek denli karışık düşünceler, düşümsü düşler ortasında olmalı. 12 Ağustos Cumartesi, öğleden önce. Aydın Adliye'nin üst koridorunda 18 kadın ve bir erkek çocuk duvar diplerine sıralanmış, kimi oturmuş, kimi uzanmış, kimi yan durmuş. İnce mi ince bir kadın eliyle çağırıyor beni. Sesini duyabilmek için çömeliyorum. İlhan ağabey diyor, elindeki satış fişini göstererek, hemen önündeki naylon torbada eşyaların arasında yarı batmış plastik oyuncak gemiyi göstererek, yanındaki 6 yaşındaki oğlunu göstererek, oğluma şu oyuncağı almış geliyordum. Aldılar beni. Bu küçüğü de. Bütün gece beton zeminde yattı bu yavrucak. Günah değil mi? Bir çare soruyor gözleri gözlerimden. İçeride bir oğul Mahmut Bozcal ve ölümle öpüşürken bilmiyor şu anda küçücük oğlunun gözaltında olduğunu. Eşinin de ve eşinin dizine başını koymuş duvar ile zemin arasını bir köşebent gibi örten hasta anasını da. 13 Ağustos Pazar, Aydın Devlet Hastanesi'nin tutuklu ve hükümlere ayrılan bölümünde, ikinci katta, küçük bir odada solmuş ve düşmüş bir gül gibi. Başhekim Turgut Özcan, Mehmet diye ünleniyor kulağına, uyandırmak için. Belki Nazım'ın Varna'dan Mehmet diye çığırışından daha uzun bir haykırış bu. Çünkü hekimle Mehmet Gül'ün arası Varna'dan İstanbul kadar yakın değil. Mehmet kulağının dibine ünlenen Mehmet'i duymuyor. Başını eliyle uyarmaya çalışıyor hekim. Kolunu tutuyor, gövdesini sarsıyor. Nice çabadan sonra hı diye bir ses geliyor. İçten ve belki bin yıl uzaktan. Başını biraz çevirebiliyor. Bir çift göz açılıyor. Kara ve iri göz bebekleri bulanık. Görüyor mu bizi ya da silinmiş çok eski bir fotoğraf gibi mi algılıyor bilemiyorum. Bir astsubayın kolunun belime dolayıp çektiğinin farkına varana değin, başhekimi iteleyişini görene değin, nabzını sayan Doktor Aysel Ülker'in iteklenişini kavrayana değin o kadarcık bir süre içinde hiçbir tepki gösteremediğini algılıyorum Mehmet Gül'ün. Doğru, tabuta koymak için nabzın durması gerek, yüreğin durması gerek. Durmamış daha. Derinden derine hafif çarpıyor. Onun için ölü sayılmıyor. Ama ölmüş olmalı bu gül. Eriyerek, sağaltılsa bile belli ki yaşama tam dönemeyecek. Hastanenin çıkışı kalabalık. Umutsuz bir haber almanın korkusu yüzlerde. Bir ana, Mehmet Gül'ün anası, yaklaştı mı bana, önüme mi çıktı, karşı karşıya mı geldim, tam çıkaramıyorum şimdi. Tuttu beni elleriyle, gözleri gözlerimden, can sorgusunda yanıt arıyor. O zaten zayıf bir çocuktu diyor. Ağzımdan yanıt çıkmıyor bir süre. Öldü değil mi diyor ve yığılıyor yere. Göz bebeğimde silinmeyen bir fotoğraf gibi kalıverecek olan yüzüne bakarak gördüm diyorum, yaşıyor. 13 Ağustos Pazar. Öğleye öğle var. Aydın E tipi cezaevinin dış girişi. Önümüzü kesen demir, tel örgü ve Mehmetlerin bedenleri. İleride cezaevi binası. İleride karşıda. Saçağın altında polisler fotoğrafımızı çekiyor kimi. Görüyoruz. Akın bir dalın elindeki kağıdın aklığı yansıyor güneşte. 23 demokratik kitle ve meslek örgütü adına görüşme isteminde bulunanların adları yazılı kağıtta. Başsavcı ile görüşme istemimi, görüşme amacını belirten bir iki de tümcecik yazılı. Dün de geldim buraya, 15 dakika kadar bekledikten sonra gardiyan yemeğini yemiş geldi. Milletvekilleri Rıza Yılmaz ve Cumhur Keskin savcı ile görüşmek istediklerini söylediler gardiyana. Gardiyan not aldı gitti, bir süre sonra geri geldi, yok dedi. Savcı cezaevindeydi, o da biz de biliyorduk bunu. Şimdi ise yüzlerce insan birikmiş. Dış nizamiye ile cezaevi binası arasında iletişimi sağlayan o gardiyan da yok. Bir uçurum tel örgülerle karşıdaki cezaevi binası arasında ülkenin insan hakları savunucuları, öğretmenleri, doktorları, mühendisleri, işçileri, öğrencileri, yazarları ve Nevzat Çelik'te. Oradan seslenseler binaya ulaşacak sesleri. Protesto alkışının sesi kuşkusuz yankılanıyor binanın duvarlarında. O kadar yakın. Ama 1000 yıl uzakta cezaevi. Onlarca polis, sivil, resmi, hemen yanı başımızda, aramızda, arkamızda. Güneş kavuruyor. Yandaki kondulardan su getirmiş çocuklar. Sebil. Yere çömelmiş analarla acıyla bekleşenlere, bir görüşme kapısı arayanlara. Bir görebilse oğlunu, şöyle bir elini sürebilse, işte 30 adım. Bilemedin 50 adım, öteki duvarın içinde gömülü o. Bir sürebilse elini, bir gözünü, gözüyle sevebilse. Uçurumun kıyısında zamanı yiyor güneş. İnsan tükeniyor. Hemen bizi cezaevinden ayıran çizginin ötesinde. İnsan yok oluyor. Açlığın 45, 46, 47. gününden fotoğraflar bunlar. Nasıl başladı, niçin başladı, neden bu kadar uzadı? Bunları basından az çok biliyor okur. Nerede başladığını, nerede ve nasıl sürdüğünü de bunları yinelemek istemiyorum şimdi. Yazsam bile bu yazı yayınlandığı gün nice söz güncelliğini yitirmiş olacak. Sığırcık sürüsünün dökülüşü gibi. Belki de ölümler dökülecek ülkemin toprağına. Eskitecek her şeyi. Onun için şu anda yinelemiyorum bunları. Tek bir şeyi vurgulamak istiyorum. İstemleri biliniyordu içeridekilerin. 4 ana başlık altında toparlanabilir. Hava, besin, görüş, iletişim, insanal, yaşamsal istemler bunlar. Ve nice açlık grevleriyle alınmış haklı haklardı bunlar. Birden alınıverdi içerideki insanın elinden. Onur kırarak, küçülterek, biliniyor bu. Açlık grevlerinin nedeni de, çözümlenmesinin nedeni de. Onur kırma, kişiliksizleştirme, kimliksizleştirme, ezerek boyun eğdirme ve insan olmanın onurunu koruma arasında bir savaşım bu. Bunlara karşın ilgili bakan açlık grevinin 30. gününde siyasi mücadele veriyor bunlara. Ben devletim, taviz vermem deyiverdi. İçeridekilerin insan olmanın onurunu ezdirmedikleri bir gerçekti. Ama istemleri siyasal istemlerde değildi. İlgili bakan açlığın 38. gününde komisyon kurdu çözüm olarak. Açlığın 45, 46, 47. günlerinde kimi insanlık dışı, çağ dışı uygulamaların kağıt üzerinde kaldırıldığını açıkladı. Kaldırılan şeylerin hiçbir siyasal nitelikli değildi. Ne var ki açlık insanların yaşamından 10 yıl almıştı komisyon kurarken. Hücre koşullarını düzenlerken 20 yıl almıştı. Can almıştı ve can almaktaydı. Bakan pranga cezasının kaldırıldığını söylerken açlık grevini komisyona prangalamıştı. Yan gözüyle kaç gün daha soluk alabilirler diye kollayarak komisyonun hızını ona göre ayarlayarak vitesi onların nabız atışlarına göre değiştirerek gaz ve frene ona göre basarak ölümle burun buruna sürdürüyor çalışmasını. Yani hava kurşun gibi ağır, solumakta güçlük çekiyorum. Ülkemin toprağına gencecik insanların cesetleri yağacak, tabut yağacak. Yağdığı topraktan ne fışkıracak? İşte daha büyük sorun, daha çetin soru bu. Aydın Devlet Hastanesi'nde ayağından zincire, karyolaya bağlı Mustafa Gezgör, "Biz hepinizi seviyoruz," diyor. Bu sözler bir veda sözü olmasın istiyorum gene de. Görüş, Eylül 1989, sayı 34. Sessiz bir gece konuşması. Burada oturmuştun değil mi, masamın yanındaki koltuğa? Tanımadığım yüzünle gelmiştin, tanıdık yüzünle gitmiştin. Konuşmuştuk, daha çok da yumuşak sesimizle. Sürekli kaçarak ölümden ama ölümün çekim alanında dönerek. Anımsıyorum bunu. Gökte kuş sürüsü, ekin tarlalarının hışırtısı, çiçekli kır, hafif ısıran güneş. Bunları konuşmadık doğal ki. O günkü sıcaklığı, yumuşaklığı anlatmaya yarar diye yazıyorum. Biliyorum, gizlilikte gözetleyen ölümü sana duyum satmamak gibi bir hileydi benimki. Olanaklı mıydı ama? Bir kitabımı örneğin Şemdinli röportajını ya da bir başkasını imzalayıp verdim değil mi? Ölümü görmek us işi mi, yürek işi mi hala kavrayamadım da ondan. Çünkü ben görmedim ölümü yüzünde. Yüzünden ışıyan duruluk ile ölüm avcısı arasında nice sıra dağlar var gibiydi belki. Onun için düşünmedim de bir daha gelemeyeceğini. Kitaplarımdan birini imzalayıp verdim değil mi? Vermediysem söyleme, sonra çok üzülürüm. Babanın yazdığı bir mektubu da konuşmuştuk birlikte. Bir panelde okuduğumu da. İçerideydin daha. E tipinden birinde. İlk kez o zaman bilecektim adını. Tahliye olduktan sonra gelmiştin İlhan İlhan'a. Hacettepe Hastanesi'ne tetkiklerini yaptırmaya geldiğinde gene geleceğini söylemiştin giderken. Gelirsem Ankara'ya uğrarım demiştin. Gelmedin o günden sonra ama bir bakıma geldin de. İki arkadaşın gelmişti ya da seni tanıyan iki genç yeni raporlarını getirmişlerdi. Lökositlerin, ak yuvarların yeniden azdığını onlardan öğrenmiştim. Düşman belli ki mevzileri yeni birlikler taşıyordu. Yani kan, al yuvar, yiyiciler. Son saldırıya hazırlanıyorlardı belki de. Üredikleri karanlık kuyuya, kemik iliğine inebilmesi için doktorların bir kapıdan çıkman gerekiyordu, biliyorduk bunu. Tutulmuş gibiydi kapı. Uçaklar her gün inerken alana ve kalkarken alandan, bir kağıt da senin o kapıdan geçebilmen için gerekli olan. Adına pasaport da deniyor. Pasaport da. Passer, geçmek, port, kapı. Gelmedin o günden sonra ama geldin de dostlarınla. İbrahim Arzuk Ankara'ya geldiği gün. Yalçınkaya ile Eroğlu'nun cenazeleri götürülüyordu memleketlerine. Ben kitap evinden derneğe koşuyordum. İbrahim ise pasaportunu alabilmek için koşuyordu. SHP'den bakanlığa, oradan pasaport dairesine. Sanki sen o gün cenazelerin arasındaydın. Sana cenazelerin arasından çıkıver demiştim. Duydun değil mi? Tabutların uzağında dur demiştim. İşittin sanıyorum. İnatçı çocuk. Gelmedin o günden sonra ama telefonun öbür ucundaydın sanki. Ateşin çıkıyordu, biliyordum. 6 kişilik bir odadaydın, bir hastane koğuşunda, biliyordum. Ah, enfekte olduğunu söyleseydin sanki duyumsuyordum. İşte bu tehlikeli dediğinde doktorun. Köyden gençlerin toplanıp geldiğini sana kan vermeye. Babanın yanından şimdi geldiğini söylüyordu İbrahim. Telefonda beni köyüme götürün, orada öleyim dediğini de. Ölünden sonra bir duyuru da okudum. Evimizin önünde incir ağacının yanına gömün dediği. Oradan akşamı, akşam kuşlarını, yıldızları seyredeyim dediğini de. Bir mektup yazmıştım, sana değil ama sana dair. Diplere kaçan pasaportu koşarak gelen ölümden önce yakalayabilmek için. Ölüm mahşerin altısıydı sanki. Pasaport ise bir binadan ötekine kaçıyordu. bir masanın üstünden bir dolabın içine saklanıyordu. Yakalanınca da Gak diyor, Manisa'dan yazı istiyor, Guk diyor, savcıdan yazı istiyor, mahzenlerin küflenmiş dosyalarına koşuşturuyordu. O günlerde bir sabah Nilay Karman aradı beni telefonla. Dün Eskişehir'deymişsin, bulamadım diye seni soruyordu. Sana ait mektubu katlamıştım zarfa koymak için. Onun da kopyasını gönderir misin demişti. Hemen şimdi. Raporları da, öteki yazıları da. Af örgütünün senin adına kampanya başlattığını söylemişti. Ne zaman başlattığını soruyordu. Bilmiyorum dedim. Senden işitiyorum. Faksla İstanbul'a geçmesi için Erbil Tuşalp'a koşturdum kağıtları. Ben o akşam başka bir kentte koşacaktım. Döndüğümde Maltepe Camisi'nin avlusunda karşılaştım Nilay'la. Dün sabah aldım dedi kağıtları. Tam o sırada dayımın ölüm haberi geldi. Bıraktım, uçağa koştum. Bayramdan sonra çıksa haber olur değil mi? Olur mu hiç? Ölüyor demiştim senin için. Koşmuş kitap evine gelmiş, avukatı İbrahim'i bulmuştum. Ankara Tabipler Odası'nı aramıştım. Hacettepe'ye yatırılman için. Veli Lök'ü aramıştım. Orada İzmir'de steril bir odaya kaldırılman için. Nilay'ın haberi Cumhuriyet'e çıktı bayramdan önce. Bayramdan sonra bildirici yeni bir haber yaptı. Çetinkaya daha önce de yazmıştı. Dikili de gördüm seni. İnsan Hakları Derneği bölümünde bir karton üzerinde biraz büyütülmüş fotoğrafından Ege'nin kızaran sularına bakıyor gibiydin. Seninle ilgili gazete küpürlerinin yanındaydın. Raporların, kampanya çağrılarının arasındaydın. Aktur'a dönmüştük Rana'yla. İkindi çayı içmek için oturmuştuk. İki genç geçti önümüzden, biraz evecen, birini arar gibi oldu. Sonra döndüler, bize yaklaştılar. Doktor olduklarını söylediler. Öğrencimiz stajyer mi? Seni kucaklayıp getirmişlerdi. Kaygı ve heyecanlıydılar. Veli Lök anlattı, orada da steril bir odaya alındığını. Genç doktorlar yakındı. Yeni binada bir oda diye. Odanın içinde çekiç sesleri, elektriği yok daha. Hemen ilerideki masaya Kemal Anadolu'ya gittiler. Başbakan'a yazdığım mektubun İçişleri Bakanlığı'na gönderildiğini söyledim. Bakanı bulmadı. Anımsatmalı dedim Anadolu'ya. Ertesi gün İzmir'den aradı Anadolu. Pasaport vermiyorlarmış dedi. İkamete bağlı tahliye edildiği için elimiz kolumuz bağlı demişler bakanlıktan. Biliyorlar dedi konuyu. Kemik iliği verecek iki kardeşin yurt dışında olduğunu da. Aman dedim, yeniden ara. Hamdullah Erbil'le karıştırmışlar. Erbil hemen o günlerde Almanya'daydı. Başbakanlığın yazısının sayısını verdim. Pasaport başvurusunun sayısını da. Şimdi ararım dedi Anadolu. Ertesi günde bulamadı görüşecek kimse. İbrahim koştu durdu bir kardeş sıcaklığıyla. Baban oradan oraya. Alparslan Berktay anlattı. Evimizin önündeki bahçeye maydanoz ektim demiş baban. Biçtim, sattım. Böyle baktım onlara. Pasaportunu babana verdikleri gün Yavuz Önen Fransız elçiliğiyle görüştü. İstanbul'dan hemen vize alabilmesi için. Hemen verdilerdi. Aydın'da cezaeviyle hastane arasında koştururken gazetede gördüm seni havaalanında. Alkışlarla uğurlandığını içim burkuldu. Gönenmek isterken köyünde ölmek istediğini anımsadım. Sonra gazetelerde haberler, yazılar çıkmaya başlayınca yurt dışına gitmeyi, ilik naklini denemeyi düşlediğini söylemişsin. Yaşamak özlemini gizlice sanki utanarak açığa vurur gibi. O gün öğle yemeğinden dönmüştüm. Yavuz Önen telefon etti dedi Recep. İnkılap Dal ölmüş. Ölmüş mü? Kaldım bir an. Telefona uzandım. Ahizeyi kaldırdım. Tuşlara basarken kapadım. Konuşamayacağımı anladım. Çıktım odadan. Bir süre sonra aradım Yavuz'u. Evet dedi, bu gece saat 2'de ölmüş. Solunum yetmezliğinden. Üst solunum yolları enfeksiyonundan. Gece yazıyorum bunları tükenmez kalemle saman kağıda. Öyle algılıyorum ki yazarken konuştuğumu, sessiz konuştuğumu duyuyorsun sen de. Sanki evimizin önündeki incir ağacının yanında yatıyorsun. Göğü, geceyi, yıldızları, hafif esen yerde kımıldayan yaprakları soluyorsun. Yıldızlar gibi tükenmeyecek olanı. 30 Eylül 1 Ekim Ankara. Sosyalizmi seviyorum. Güne aylar önce parti konusunda bir yazı yazacağıma söz vermiştim. Böyle bir yazı yazmak dingin olmayı, belirli bir zaman ayırmayı, konu üzerinde yoğunlaşmayı gerektiriyor. Kitap evinin sorunları içerisinde böyle bir zamanım olmadı. Parti ve partileşme konusunun sürekli tartışıldığı bir ortamda değişen nice şey var. Bunun yanında partileşme konusunda yalnızca sözün geliştirilmesi, pratikte bir adım atılmaması, pratik bir konuyu salt düşünsel bir konuya dönüştürüyor ve bu da beni tedirgin ediyor. Dostum Sami Alptekin'e sıkıntımı açtım. Bir başka konuda da yazabilirsin dedi. Elvedaların çoğaldığı günlerin kabardığı duygularla benim sosyalizm için ne yapacağım, ne yapmam gerektiğini değil de sosyalizmin bana ne getirdiğini ve ne verdiğini yazmayı denedim. Şöyle kırsal alanda doğayla ilişkilerim içerisinde arayışımı, sonra kentsel alanda kentle ve insanla ilişkilerim içerisinde arayışımı, fakülte öğrenimi, yeni akımlar ardında koşuşumu ve sosyalizmi buluşumu öyküsel, anısal, denemesel bir anlatımla yazı verdim. İşçilerin okumasını istiyorum. Elveda proletarya, elveda başkaldırı, elveda sosyal sınıflar ve kısaca elvedalar saldırısının ortasında duyumlu, naif bir deneme gibi. Tırmanarak çıktım dağın doruğundayım. Gök duruydu, serin diğer, güneş ince çizgileriyle oturdum toprağa. Güneşi içtim, havayı soludum, toprağı emdim, kalktım aşağılara yürüdüm. Ak çakıl taşlarının arasından damar damar kaynayan gözeye eğildim, içtim. Eğreltilerin anasonlarının arasından, ince derenin kıyısından aşağılara indim. Kara çadırların önünden yürüyerek geçtim. İki kadın koyun sağıyordu. İndim. Tütün çapalıyordu bir kadın. İndim. İki köylü yoldaydı. Selam alıp verdim. İndim vadiye. Bungundu. Güneşi içiyor ve solumluyordu. Arar gibi dolaşıyordum. Neyi, neyi? Koştum kente. Soluk soluğa indim sokağına. Koşan araçların, koşan insanların akıntısına. Ben yürüyordum, geliyordu. İnsan, insan, insan. Ben yürüyordum, akıyordu insan. Yandan, önden, karşıdan, arkadan. Bulamamanın tedirginliğiyle arıyordum. Neyi, neyi? Eski bir sokağın içinde, eski bir evin önüne serili kitaplara bakıyordum. Arıyordum. Ama o neydi bilmiyordum. Eski kitapçıda bakanlık klasikleri ya da başkaları. Bir iki okunmuş kitapla dönüyordum. Bir iki eski dergiyle de. Simit ve çayla birlikte şöyle bir yerimden beni tutacak, tutacağım bir şeyi bulabilmek umuduyla okuyarak ve arayarak. Derslikteydim. Yüzüm tıraşlı ve gülen. Tıpay sanoma, equa perdumu gördüm atta. Penisulum natoumu tanıdım, arta kalmış peynirin üstünde. Laboratuvara koşarak girdi çocuklardan biri. Lamın üzerine damlattığı akıntısında kuyruk vuran spermleri görünce mikroskobun altında bağırdı sevinçle, döllenmiş gibi. Geleceğe ulanmış gibi. Sevinci orada bulamayacağımı, aradığım şeyi de bulamayacağımı düşümsü düşünceler arasında devinirken seziyordum. Ama arıyordum da, o neydi bilmiyordum. Metot üzerine nutuk, o değildi. Sartre'nin gizli oturumundan yayınlanan eksistarizm ne diyordu? Varlık özden önce gelir. Tam anlamak için bir daha bir daha okurdum. Bir kağıt makası kağıt kesmek için yapılır. Önce kağıdı kesecek şeyi düşüncesinde üretir insan, sonra makası. Ya insan? İnsan dünyada üremiştir. Kağıt kesmek gibi önceden belirlenmiş bir işlevi, bir amacı olmadan.